Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1404, Miladi 10 Aralık 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın kutlu veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına tebriklerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından İran'ın Tarihi Hazineleri Podcast'i, Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın kutlu veladeti özel programı, İslam'ı Tanıyalım ve Aile Ocağı'nın Önemi programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Mecid Tahterevanchi, İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu belirtti. İrevani, dünyanın soykırım kurbanlarının onurunu korumak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İran'ın Venezuela Büyükelçisi, kibire karşı direniş şart olduğunu belirtti. İsrail yetkili İran'ın kameraları hackleyerek füze saldırılarını yönlendirdiğini söyledi. Batı Şeria'da yüzlerce yeni Siyonist yerleşim biriminin inşasına onay verildi. Ve Anrova sözcüsü Gazze'de yaşananların 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi görmediğini belirtti. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın üçlü olarak komitenin büyük kapasitesinden halklarına hizmet etmek için yararlanmaya kararlı olduklarını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Tahran'da düzenlenen Pekin Anlaşması'nı takip amacıyla yapılan İran, Suudi Arabistan, Çin üçlü toplantısının üçüncü turu vesilesiyle sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, üç ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği geliştirmeye çalıştığını belirtti. Tahterevanchi, bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliğin güvenlik, istikrar, barış ve ekonomik refahın güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yaptı. Mecid Tahterevanchi, İran, Çin ve Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimin Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının derhal sona ermesini talep ettiklerini ve aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırgan eylemleri kınadıklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, üç ülkenin halklarına hizmet etmek için üçlü ortak komitenin büyük kapasitesinden yararlanmaya kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi soykırım konusunda yaptığı açıklamada, dünya bu suçu sona erdirmek ve soykırım kurbanlarının onurunu korumak için kararlı, kolektif ve derhal harekete geçmelidir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İrevani, soykırım suçunun kurbanların onurunun korunması ve anılması ve bu suçun önlenmesi Uluslararası Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Genel Kurul Yüksek Düzeyli toplantısında, dünyanın bu suçu sona erdirmek ve soykırım kurbanlarının onurunu korumak için kararlı, kolektif ve acil eylemde bulunması gerektiğini vurguladı. İrevani, soykırımı önlenmek sadece ortak bir ideal değil, uluslararası hukukta yer alan bağlayıcı bir yükümlülük ve insanlığa karşı ciddi bir görevdir dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi, tüm üye devletlerinin soykırımı önleme ve cezalandırma, ayrıca işlenmesine herhangi bir yardım veya destek sağlamaktan kaçınma konusunda evrensel bir yükümlülüğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela Büyükelçisi, milletlerimizin meşru haklarını savunmada ve zulüm ve istikbar ile mücadelede omuz omuza olmalıyız dedi. Bağımsız ülkeler cephesini güçlendirmek amacıyla diplomatik istişarelere devam eden İran İslam Cumhuriyeti'nin Caracas Büyükelçisi Ali Çegni, Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki taraf, zulme karşı iki ülke arasında dayanışmanın ve yargı ve eğitim alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Tahran'ın karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde işbirliğini genişletme isteğini vurgulayan Çevgini, stratejik bir mesaj ileterek şunları söyledi. Uluslarımızın meşru haklarını savunmada ve zulüm ve istikbare karşı mücadelede omuz omuza olmalıyız. Siyonist rejimin siber dairesi başkanı, İran'ın 12 günlük savaş sırasında kameraları ele geçirerek Weizmann Enstitüsü gibi hedeflere yönelik füze saldırılarını planlayıp gerçekleştirdiğini söyledi. İsrail Ulusal Siber Dairesi Başkanı Yossi Karadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş boyunca İsrail'e karşı 1200 sosyal mühendislik temelli hack operasyonu gerçekleştirdiğini, her birinin ayrı ayrı binlerce İsrail'i hedef aldığını belirtti. Siyonist yetkili ayrıca Tahran'ın savaş sırasında otopark ve yol kameralarına erişim sağlayarak önemli kişilerin hareketlerini izlediğini, operasyon tasarlamak ve onları hedef almak amacıyla takip ettiğini ifade etti. Karadi'ye göre İran, Weizmann Enstitüsü'nü balistik füzeyle hedef aldığında füze isabet etmeden önce binayı gözetleyen bir sokak kamerasının kontrolünü ele geçirmişti. Weizmann Bilim Enstitüsü, Siyonist rejimin askeri teknolojiler, nükleer çalışmalar, yapay zeka ve biyoteknoloji dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında önemli araştırma merkezlerinden biri olup, bazı faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak İsrail'in güvenlik ve askeri programlarıyla bağlantılıydı. İsrail rejimi yerleşim faaliyetlerini genişletme doğrultusunda Batı Şeria'da 3 yerleşim bölgesinde 700'den fazla konut inşa etmeyi planlıyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki 3 yerleşim bölgesinde 764 konutun inşasına nihai onay verdiğini duyurdu. Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan Smotrich, 2022 yılının sonlarında Bakanlar Kurulu Yüksek Planlama Konseyi tarafından Batı Şeria'da yaklaşık 51.370 konutun onaylandığını hatırlattı. Maliye Bakanı son onayın yerleşimleri güçlendirmek, yaşamın devamını, güvenliği ve büyümeyi sağlamak ve İsrail'in geleceği için gerçek bir kaygıyı yansıtan stratejik bir sürecin parçası olduğunu vurguladı. Uluslararası toplum, Siyonist yerleşimlerin inşasını yasa dışı kabul ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok kararı İsrail'den tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep ediyor. Smotrich'in İsrail Savaş Bakanlığı'nda ikinci bakan olarak atanmasından bu yana 51 bin yeni yerleşim birimi onaylandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı ANROVA sözcüsü, Gazze'de yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görmemiş olduğunu söyledi. ANROVA sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze şeridindeki mevcut durumu eşi benzeri olmayan bir felaket olarak nitelendirdi ve bölgenin büyük bir kısmının yıkım ve kuşatma nedeniyle yaşanmaz hale geldiğini, bu durumdan sorumlu olanın ise Siyonist rejim olduğunu belirtti. Ebu Hasene ayrıca yüz binlerce çadır ve 6 bin yardım kamyonunun Gazze'ye giriş izni beklediğini ancak işgalci Siyonist rejimin bunların girişini engellediğini ifade etti. ANROVA sözcüsü yardım girişine yönelik ağır kısıtlamalar nedeniyle Gazze şeridindeki insani durumun son derece kritik olduğunu vurguladı. Daha önce Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım da Gazze'ye ulaşan yardımların bölge halkının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını söylemişti. Hamas'ın yurt dışındaki siyasi büro başkanı, Siyonist rejimin Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması ve ilerletilmesi için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Halid Meş'al, Gazze şeridine her yolla yardım ve kurtarma faaliyetlerinin zorunlu olduğunu, Hamas liderlerinin de bu hedefin gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini vurguladı. Meş'al, Gazze'ye sürekli yardım ulaştırmanın Siyonist rejime baskı yapmak ve savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek için gerekli olduğunu belirtti. Hamas yetkilisi ayrıca Siyonist rejimin Filistinlilerin silahsızlandırılmasını onların ruhunu almakla eşdeğer olduğunu ifade etti. Halid Meş'al, Gazze'nin yönetiminin bir Filistin kurumu tarafından üstlenilmesi gerektiğini ve bu bölgenin geleceği ile yönetimine yalnızca Filistin halkının karar vereceğini söyledi. Avrupa Birliği üye ülkeleri Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik planı kabul etti. Bu süreç 2027 sonuna kadar tamamlanacaktır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını 2026 sonuna kadar, boru hattı üzerinden gaz ithalatını ise 2027 Eylül sonuna kadar durduracaklarını açıkladılar. Avrupa Birliği geçen hafta Rusya ile enerji bağlarını kesmeye yönelik bir yasa üzerinde anlaşmaya vardı. Bu yasa Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından verilmiş bir sözün yerine getirilmesi olarak görülüyor. Habere göre Rusya gazı ithalatına yönelik yasak henüz resmiyet kazanmadı ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bakanlar toplantısında ve Avrupa Parlamentosu'nda resmi onay alması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu yerel saatle gelecek hafta oylama yapacaktır. Katolik dünyasının lideri Amerika Başkanı'nın Avrupa karşıtı açıklamalarını eleştirdi. Papa 14. Leo, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Avrupa hakkındaki son açıklamalarının varlığı zorunlu olan bir ittifakı zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Katolik dünyasının lideri ayrıca Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanması için gösterdiği çabanın önemine dikkat çekti. Amerika'nın Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı ve bir şüpheli gözaltına alındı. Kentucky Eyalet Polisi, eyaletin başkenti Frankfort'ta gerçekleşen saldırı sonucu iki kişinin vurulduğunu ve üniversite kampüsünün kapatılacağını açıkladı. Ve Rusya Devlet Başkanı Batı grubunun komuta merkezlerinden birinin ziyaretinde Ukrayna'daki özel askeri operasyonu hedeflerinin mutlaka gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran ile Orta Asya ilişkilerinin genişlemesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kazakistan ve Türkmenistan yetkilileriyle görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere Orta Asya'nın iki ülkesine seyahat ediyor. Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Muhammed Mehdi Sonai, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın iki günlük Kazakistan ve ardından Türkmenistan ziyaretini duyurdu. Sonai, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü iki günlük bir ziyaret için Kazakistan ve Türkmenistan'a gideceğini bildirdi. İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ekonomik, ticari, siyasi, güvenlik, kültürel, sosyal ve stratejik boyutlarda işbirliği büyük önem taşımaktadır. İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi yalnızca ekonomi ve enerji alanında değil, aynı zamanda dış müdahalelerle mücadele ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi bakımından da hayati öneme sahiptir. Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin genişlemesi, İran'ı Asya'nın doğusu ile batısı arasında kilit bir bağlantı halkası haline getirebilir. Ekonomik ve ticari açıdan Orta Asya ülkeleri İran için önemli ticaret ve ihracat fırsatları sunmaktadır. İran ise Orta Asya'nın petrol ve gaz ihracatı için Fars Körfezi ve Umman Denizi'ne uygun bir transit güzergahı sağlayabilir. İran'ın Kazakistan ve Türkmenistan ile ilişkilerinin gelişmesi, Özbekistan ve Kırgızistan gibi bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğinin de genişlemesini sağlayacaktır. İran'ın altyapı projeleri, demiryolu ve karayolu hatları, tarım ve hafif sanayi alanlarında Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirme potansiyeli oldukça yüksektir. Siyasi ve güvenlik boyutunda ise İran'ın Kazakistan ve Türkmenistan ile yakın işbirliği, dış güçlerin nüfuzunu azaltmak için ortak bir cephe oluşturabilir. İran ve Orta Asya ülkeleri, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır krizleri gibi ortak sorunlarla karşı karşıyadır. Güvenlik ve istihbarat işbirliği bu tehditlerin kontrol altına alınması için uygun bir zemin oluşturur. Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Kazakistan ve Türkmenistan ziyareti, İran'ın Orta Asya ile çok katmanlı ilişkilerini derinleştirme hedefini ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler İran'ın güvenliğini güçlendirebilir, ekonomik kalkınmayı artırabilir, kültürel nüfuzunu genişletebilir ve Avrasya'daki jeopolitik konumunu yükseltebilir. Bu ziyaret, İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İran Radyo Podcast. İran'ın batısındaki Kermanşah şehrinin devasa bir duvarında mitolojik bir Yunan kahramanının kabartmasının bulunduğunu biliyor muydunuz? Daha da ilginç olanı, Sakkız bölgesinde Herkül'ün evi olarak bilinen bir mağara bulunmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. İran'ın Tarihi Hazineleri isimli podcast'in bugünkü bölümünde İran'daki Herkül hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Selukoslar döneminden kalma Herkül kabartması. Herkül heykeli Bistun yani Kermanşah bölgesinin arkeolojik sitesinde yer almaktadır. Bu 1,5 metre uzunluğundaki kabartma heykel cilalı dağ taşından yapılmış ve arkasından ona bağlanmıştır. Herkül dirseğin üzerinde duran yarı bükülmüş sol kanadı uzun bir platform 2,20 metre üzerinde ve sol elinde yüzüne yakın bir fincan vardır. Sağ el diğer bacağın üzerinde durmaktadır. Heykelin arkasında bir zeytin ağacı, bir kapı kemeri, bir ok tutacağı, yuvarlak bir başak kulesi ve 7 tabakalı antik Yunanca bir yazıtta tasvir eden taş resimler yer almıştır. Herkül'ün gövdesi altında bir aslan görüntüsünü de görür. 1958 yılında rastlantısal olarak bir yol inşaatı sırasında keşfedilen bu heykelin parçalarından hırsızlık olmuş ve imha edilmiştir. Bu heykelin orijinal başı Kermanşah bölgesinin kültürel mirasının hazineleri arasında korunmaktadır. Büyük Dariş'in önemli yazıtının bulunduğu Bistun'un tüm dünya mirası, Herkül heykeli ve düzinelerce diğer tarihi eserin yanı sıra düşündürücü doğal çevre bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biridir. Bu toprakların batısında yer alan İran'ın en uzun dağ silsilesi Zagros, dolambaçlı yolundan Bistun adı verilen devasa bir duvara ulaşıyor. Tarihe, özellikle de İran'ın eski tarihine meraklı olanlar, 2. Ahameniş Kralı Dariush Ahameniş'in yazıtının bulunduğu Bistun'u bilirler. Ancak bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl konu, bu yazıt değildir. Bu dağın kalbinde yer alan İran'ın en eşsiz heykeli sayılan muhteşem bir heykel. Bu figür, antik Yunan'ın mitolojik kahramanı Herkül'dür. İlk denemesinde bir erkek aslanı öldürüp derisini yüzen tanrıların tanrısı Zeus'un oğlu. İran'da Herkül heykelini neden ve nasıl yapıldığına geçmeden önce Herkül'ün kendisinden bahsedelim. Kimdi ve Yunanlılar için önemi neydi ve neden İranlılar ile Yunanlılar arasındaki çatışmalara rağmen bu heykel İran'da kaybolmadı? Herkül'ün Roma dilindeki adı olan Herakles, Hera'nın görkemi anlamına gelir. Herakles, antik Yunan ve Roma'nın mitolojik kahramanlarından biri olup, Yunan tanrıları Zeus ve Alkmene'nin oğludur. Yunanistan'daki Herkül efsanesi uzun ve çalkantılı bir efsane olarak bilinir. Zeus, tanrılara yenilmez ve ölümsüz bir çocuk doğurmaya yemin etmişti. Evet, o Herkül'ün ta kendisidir. Herkül'ün doğduğu andan itibaren baş düşmanı olan Zeus'un eşlerinden biri olan Hera, onu muhtelif hile ve oyunlarla deliye çevirmeyi başarmıştır. Herkül, dizginsiz bir çılgınlık içinde zihnindeki hayali hayvanlara ateş ediyordu. Yeğeni Iülaos'a başarısız bir saldırı düzenledi. Ancak sonunda karısı Megara ve 3 çocuğu bu delilikten kurtulamadı ve onun tarafından öldürüldü. Herkül, karısını ve çocuklarını öldürdükten sonra Apollon'a, tanrısına giderek ondan yardım istedi. Apollon'un kahini, Makena'a, ülkesinin kralına 12 yıllık hizmetten sonra serbest bırakılmasının ve geri dönüşünün yollarını anlattı. Herkül o topraklara gidip Kral Makne'a'ya Zeus'un oğlunun bu aşamalardan çıktıktan sonra özgür bir adam olabilmesi için 12 aşamalı bir mücadele başlatır. Herkül'ün gücünün sınandığı ilk dövüş, Amfitriyon'un sürülerini yok eden bir aslanla yaptığı dövüştü. Daha sonra diğer aşamaları başarıyla geçerek özgür bir adam olur. Herkül'ün savaşı 12 aşamadan oluşuyordu. Nemia'yı aslanını öldürmek, 9 başlı Hidra yılanını öldürmek, Krina geyini yakalamak, Arimantos yaban domuzunu öldürmek, Avgias kralının ahırını temizlemek, Estamofalos kıyılarındaki etçil kuşları öldürmek, Krit'te bulunan yaban ineği yakalamak ve öldürmek, Diomedes kısraklarını yakalamak, Hippolyta kuşağını ele geçirmek, Greon sürüsünü yakalamak, Hesperides bahçesinden altın elmaları ele geçirmek ve Srebrosa getirmek ve Hades üç başlı köpeği yeryüzüne indirmek. Evet, Herkül'ün hikayesi burada bitmiyor. Birçok iniş çıkışlar yaşıyor ve nihayet Yunanlıların ilk mitolojik kahramanı oluyor. Yüzü M.Ö. 8. yüzyılda Yunan sanatında tasvir edilmiş ve ayrıca Yunan paraların üzerinde Herkül'ün resmini görebilirsiniz. Peki ama Herkül'ün İran'da ne işi var? Herkül'ün İran'daki varlığının sebebi Yunan Selukusların İranlı Patlarla çatıştığı zamanlara kadar uzanıyor. Yani yaklaşık 2180 yıl önce, milattan önce 153 yazının sonunda Selukuslar İran'da Part ordularıyla çatıştı. O dönemde 1. Mehrdad Patlara ve 2. Demetrius Selukuslara liderlik ediyordu. İkisi arasındaki savaşlarda Selukuslar Part topraklarının bir kısmını işgal edebildiler. Bu zaferlerden birinde Herkül heykelinin dağın ortasına oyulmuş olması muhtemeldir. Yani 1. Mehrdad'ın ordusunun Selukusları mağlup edip Babil topraklarına ilerleyerek Selukus kralı 2. Demetrius'u mağlup etmesinden önce. Fakat Selukuslara karşı kazanılan zaferden sonra Partlar bu heykeli yıkmayıp onu muhafaza mı ettiler? Aslında Eşkaniler yani Partlar bu heykeli yok etmek için hiçbir neden görmediler. Zira onlar Yunan kültürü ve sanatına ilgi duyuyorlardı. Sikkelerinde Yunanca yazılar görülmekte olup kendi dönemlerinden başka Herkül heykelleri de yapılmıştır. Bunlardan biri Susa Müzesi'nde bulunmaktadır. Şimdi bu heykelin dağın kalbinden ortaya çıktığı zamana yani 1958 yılına dönelim. Bu yıl İran'ın batısındaki Hamedan şehri ile Kermanşah arasında bir yol hayata geçiriliyordu. Buna göre bu yolun Bistun tarihi kompleksinin yanından geçmesi gerekiyordu. Projenin ustabaşı Ali Salmani, buldozerlerin tırmaklarının sert bir cisme çarptığını fark ettiğinde işçiler endişesiz bir şekilde dağ duvarını temizliyor ve yol inşaatı için eğimin bir kısmını düzleştiriyorlardı. Daha sonra ustabaşının uyarısıyla buldozer kapatılır ve tüm işçilerin çabalarıyla taş parçaları heykelden kaldırılarak Herkül figürünün bir parçası olarak ortaya çıkarılır. İlerleyen süreçte birçok takip ve çalışmayla proje durdurulur. Heykele daha fazla zarar vermeyecek şekilde yol alınır. 12 gün süren kazı çalışmalarının ardından dağın ortasından çıkarılan bu heykel bizim bugün kendisinden bahsettiğimiz Herkül'üdür. Ne yazık ki buldozerin ilk çarpmasında Herkül heykelinin sakalının bir kısmı çenesinden kopmuş, kazı sırasında heykelin elleri ve kupada zarar görmüştür. Aynı zamanda çakıl taşları arasında yapılan uzun aramalarda heykelin sakalının bir kısmı bulundu. Buldozerin çarpması sonucu vücudundan ayrılan heybetlinin başı birkaç gün sonra bulundu. Buldozerin çarpması sonucu vücudundan ayrılan heykelin başı birkaç gün sonra bulundu. Ardından her ikisini de bulup heykele eklediler ve sonuçta İran'ın Herkül'ü ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sol dirseğin üzerine yaslanan ve sağ elinde bir fincan tutan şişman bir adam sağ elini sağ bacağının dizine koymuş. Bu heykel formu zaferdeki gücün ve rahatlığın işareti olarak bilinmektedir. Heykelin arkasında yay ve ok sarkan bir ağaç, yanında ise büyük bir gürz görülmektedir. Herkül'ün arkasındaki ağacın muhtemelen Yunanlılar için kutsal olan bir zeytin ağacı olduğunu ve Herkül'ün topuzunu bundan yaptığını söylüyorlar. Bu heykelin alt kısmında kükreyen bir aslan oyma bulunmaktadır. Bu rol ilk başta Herkül'ün yatağına astığı aslan derisi olarak tanımlanmıştı. Ancak araştırmacılar daha sonraki araştırmalarında bu aslanın Herkül ile aynı anda oyulmadığı ve ondan daha eski bir zamanda olduğu sonucuna varıldı. Çünkü aslanın sırtındaki eğrilik ortadan kaybolmuş olup eski aslan imgesinin üzerine daha sonra Herkül imgesinin oyulduğu anlaşılmaktadır. Peki bu Herkül heykelinin Yunan olduğunu ve İran Rüstemi olmadığını nereden biliyoruz? Herkül heykelini onun sırtında bulunan yazıttan anladılar. Yunanca harflerle yazılmış, belirsiz bir yazıya sahip olmasına rağmen Herkül'ün adını içeren bir yazıt bulunmaktaydı. Buradaki yazıya göre bu heykelin M.Ö. 153 yılının yazında Selukuslar ile Partlar arasında yapıldığını söylediğimiz savaşta kazanılan zafer nedeniyle yapıldığı anlaşılmıştır. Herkül büstünün heykeli keşfedildikten sonra çeşitli olaylar yaşadı. Kafası birkaç kez çalındı ve her seferinde bulundu ve sonunda İran'ın kültürel miras uzmanları Herkül'ün kafasını müzede tutmak zorunda kaldı. Herkül heykelinin başı kültür hırsızları tarafından iki kez çalındı ve yeniden bulundu. 1993 yılındaki hırsızlık olayında heykelin başı ciddi şekilde hasar görmüş ve o zamanki yetkililer bu kültürel ve tarihi eserin daha fazla zarar görmesini ve yok edilmesini önlemek için çağdaş sanatçılara aynı taştan yani kireç taşından yapılmış benzer bir baş daha yapılmalarını emredilmiştir. Daha sonra orijinal kafayı kültürel miras hazinesine yerleştirdiler ve yerine özelleştirilmiş bir kafa koydular. Şimdi Herkül hala bistonun duvarına yaslanmış bir şekilde karşıya bakıyor. Herkül'ün İran'daki varlığının sadece heykeliyle bitmediğini daha önce belirtmiştik. İran'da da kendine ait bir evi bulunmaktadır. Evet, dağın ortasında bulunan bir ev. Batı İran'ın dağlarındaki Karaftu mağaralarından birinde. Bu mağaralar İran'ın batısındaki Sakkez şehrini yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunmaktadır. Burası Makedonyalı İskender'in İran'a girip imparatorluğunu kurduğu bölgedir. Makedonya hükümdarı M.Ö. 323'deki ölümünden sonra geniş imparatorluğu bölündü. İmparatorluğun Asya'ya bölünmesinin ardından 1. Seleukos ilk olarak M.Ö. 321 yılında Babil'in Mezopotamya bölgesini fethetti. 1. Seleukos daha sonra Antakya'yı kurdu ve eski Makedon İmparatorluğuna ait olan Yakın Doğu'nun çoğunu kapsayacak şekilde topraklarını genişletti. Seleukos İmparatorluğu topraklarındaki birçok halk arasında farklı kültürlere ve dinlere karşı genel olarak nispeten hoşgörülü olmasına rağmen Yunan dili ve gelenekleri yaygın olarak tercih ediliyordu. Bu hanedan M.Ö. 312'den M.Ö. 63'e kadar iktidarda kaldı. Şimdi daha önce sözünü ettiğimiz Karaftu mağaraları ve Herkül'ün evinden bahsedelim. Bahsettiğimiz mağara aslında devasa bir kireç taşı çıkıntısının içinde oyulmuş irili ufaklı mağaraların toplamıdır. Karaftu mağaralarının birkaç milyon yıl önce jeolojik ve hidrolojik kuvvetlerin etkisiyle oluştuğu belirtiliyor. Bilim insanları bu kayaların bir zamanlar su altında olduğuna ve milyonlarca yıl içinde ortaya çıkıp Batı İran'ın dağ sırasını oluşturduğuna inanıyorlar. Bu mağaralar kendiliğinden oluşmuş. Ancak eski insanlar mağara grubunu birbirine bağlayan küçük geçitleri oyarak burayı küçük bir yerleşim yeri haline getirmiştir. Arkeologlar mağaraların içinde bölgenin farklı tarihi dönemlerine ait çanak çömlek ve objeler buldu. Arkeolojik kanıtlara göre yüzyıllar boyunca insanların bu bölgelerde yaşadığı ve antik çağda Avrupa'yı Çin'e bağlayan ünlü İpek yolu üzerinde yer almaları nedeniyle özel bir öneme sahip oldukları belirtiliyor. Birçoğu bu mağaraların Seleukos savaşçılarının kampı veya kışlası olduğuna inanıyor. Bu mağaraların Herkül'ün evi olduğunu belirtmiştik. Bunu mağaralardan birinde bulunan bir yazıttan biliyoruz. Üçüncü kattaki odalardan birinin girişinde Herkül Evi adı verilen eski Yunanca yazıyla yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. Yazıt şaşırtıcı derecede iyi korunmuş ve üzerinde şöyle yazılmıştır. İşte Herkül'ün evi, bu mağaraya giren herkes güvendedir. Bu gizemli ve büyüleyici buluş, İran'da bulunan ve korunan antik Yunan eserlerinden birkaç örneğinden sadece biridir. Bir zamanlar bu mağaralarda yaşayanların, antik Yunan'ın ilahi kahramanı Herkül'e koruyucuları olarak saygı duyduklarına dair bir inanış bulunmakta. Bu da bu uzak yerin insanlarının Yunanistan ve Yunan kültürüyle doğrudan bağının bir göstergesi sayılıyor. Evet, bugünkü sohbetimizde sizlere Herkül'ün İran'daki hikayesinden bahsettik. Umarız bu bölüm ilginizi çekmiştir. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast'i dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fasalli li rabbike vanhar. İnne şani'eke huvel ebtar.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebtar soyu kesik olan sana kin duyandır. Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha ve tarihin örnek ailesi.
İnsanlık tarihinin örnek kadını ve İslam'ın eşsiz şahsiyetlerinden Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın doğum münasebetiyle tüm insanlık ve siz değerli dinleyicileri tebrik ederiz. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, mekan ve zamana sığmayan, eşsiz ve üstün örnek bir kadındır. Bizlerin yoluna ışık tutan, aydınlatan nur örneğidir o. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yegane kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, her ne kadar kısa bir hayat yaşantısı olduysa da, oldukça anlamlı, mana dolu bir hayat sürdürdü ve tam olgunlaşmış, kemale ermiş bir insanın nasıl yaşaması gerektiğini dair bizler için açık ve güzel bir örnek ortaya koydu.
Rahmetli İmam Hümeyni, kadının üstün makam ve mevkiine gereken değeri vermek amacıyla Hazreti Fatimetü'z-Zehra selamullahi aleyha'nın mübarek doğum gününü kadın günü olarak ilan etti. Bunun sebebi ise Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın tüm tarih boyunca eşsiz bir kadın, anne ve eş olmasından kaynaklanmasıydı. Asr-ı Saadet'ten önce gerek Arap Yarımadası gerekse tüm dünyada kadının belli başlı bir konumu ve mevkii bulunmuyordu. Her zaman değersiz ve ikinci sınıf bir varlık olarak algılana gelmişti. Erkekler kadınları etki alanları içine almış ve onların da toplum içinde bir insan olarak kendilerini gösterebilmeleri için gerekli fırsatı ve ortamı vermemekteydiler. Hayatın kenarında yer alan kadınlar o dönemlerde erkekler için birer mal ve meta olarak değer görmekteydiler. Öyle ki kadınlar dahi böyle bir ortamdan etkilenmiş ve kendilerini müstakil, irade sahibi, birer varlık olarak görmüyor ve ikinci sınıf bir insan olmayı kabullenmişlerdi. Fakat mukaddes İslam dini, insanlık toplumunu egemen, böylesine adaletsiz ve eşit olmayan dengeyi alt üst ederek, kadının toplum içinde kendine layık olan konuma ulaşmasını ve erkekler gibi bir insan olduğunun kabullenmesini sağladı. Tüm insanların Allah katında eşit olduklarını ilan eden İslam dini, İnsanların ancak takva esasına göre birbirlerine karşı üstünlük elde edebileceklerini ve Allah katına yakın olabileceklerini belirtti. Bununla birlikte İslam dini kadın ve erkeğin toplumun iki yarısını oluşturduğunu ve toplum içindeki vazife ve konumlarının yaratılışlarındaki farklılık ve özellikler uyarınca değiştiğini ve bu durumun ise tekamül ve gelişmenin bir zarureti olduğunu belirtti.
Bizlerin hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim, sosyal hayatın genel hatlarını belirlediği, sosyal ve genel sorumluluklardan söz ettiği zaman sadece erkeklerden söz etmiyor. Bilakis kadın ve erkeği bir arada zikrediyor. Örneğin, iyi işlerin mükafatından söz ettiği zaman kadın ve erkeğe birlikte hitap ediyor. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 195. ayetinde şöyle buyuruyor: "Ben kadın veya erkek olsun, sizlerden hiçbirinizin amelini zayi etmeyeceğim."
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha, vahiy mektebinde eğitim görüp büyüyen bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in öğretilerini hayatı boyunca tatbik etti ve insanların hakla batılı birbirinden ayırt etmesi ve insanların kendilerini sapıklık ve hatalardan kurtarmaları yönünde bir sembol ve örnek oldu. Kemale ermiş, olgunlaşmış bir insanın ölçülmesi yolunda bir mizan ve ölçüdür Fatıma. Hazreti Fatıma selamullah aleyha konuşma ve davranışlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme en çok benzeyen kişi olduğunu tarihten öğrenmek mümkündür. Ama onun bütün istek ve arzularında, düşünce ve hareketlerinde rızası Allah'ın rızası, gazabı Allah'ın gazabı olacak bir makama eriştiğini, yani masum olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den öğrenmek gerekir.
Hazreti Fatıma'nın rolünün en güzel cilvesi aile ocağında tecelli etmektedir. mesuliyetini müdrik ve müdür bir insan olarak aile içinde çok etkin ve yapıcı bir rol ifa etmekte. Fatıma ve onun ailesinin fertlerinin her biri tek başlarına tüm insanlık için amelsiz birer örnek ve liderler ve bir arada olduklarında ise tüm insanlığa örnek teşkil eden üstün vasıflara sahip ve tezkinin en ulvi mertebelerine ermiş çok muhteşem, ideal bir aile. Öyle ki insanlık bugünkü konumunu bu üstün ailenin fedakarlık ve üstün vasıflarına borçludur. Fatıma biliyor ki kadın veya erkek olmak, beşeri toplumda hilkatın çok zarif, ince yönlerinden biri olup, her biri ötekinin varlığındaki bir boşluğu doldurmakta ve her ikisi bir arada insanlığı tamamlamaktadır. Kadın ruh ve duygu zenginliğine sahip olurken, erkek ise akli zenginliğine sahip olup duygularını dizginlemektedir. Bu ikisi hayat boyunca bir arada olmak ve aynı duyguyu ortaklaşa paylaşmakla tekamüle ermekte ve insanlıkları ve tekamülü arasında tahakkuk bulmaktadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkeğin ortak yaşamından söz ederken mantık ve doğal ilkelere dayalı bir yaşamı kastetmektedir. Bu çerçevede erkek bir takım sorumlulukları üstlenmekte ve bilmukabil kadın da bir takım vazifeleri uhdesine almaktadır. Nitekim Rum suresinin 21. ayetinde şöyle deniliyor. Ve delillerindendir ki sizin cinsinizden eşler yaratmıştır size. Onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranızda da sevgi ve merhamet ihsan etmiştir. Şüphe yok ki bunda düşünen topluluğa deliller var. Bundan da anlaşıldığı üzere Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha açısından kadın ve erkek arasındaki ortak hayat lütuf ve muhabbeti beraberinde getiriyor. Kadın ve erkeğin yüreğinde birbirine karşı oluşan bir sevgi ve saygı ve bu durum onların ortak hayatının ruhunu oluşturuyor.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha öyle bir aileye derleyip toplamakta ki o aile insanlık tarihinde parlak bir yıldız gibi nur saçıp insanlığa ilham kaynağı olmakta. Ali ve Fatıma'nın evinin içine egemen atmosferi çok güzel bir şekilde özetlemek mümkün. Bu ailenin en öncelikli özelliği samimiyet ve Allah eksenli oluşudur. Allah-u Teala'ya olan ilgi ve teveccühün bu aile içinde en yüksek mertebede olduğu, onların tüm davranış, fikir ve hareketlerinde ön plana çıkmaktadır. Fatıma'nın evinin içi sürekli olarak çok güzel Kur'an nameleriyle çınlamakta. Evlatları annelerinin namaz ve ibadet anında tüm varlığı ile Mabud'un katında durduğunu ve kendinden geçtiğini görmekteler. Marifet ve tanımla iç içe olan Hazreti Fatıma'nın Yaradan'ın katına yakarışlarının ne kadar manidar olduğunu görmekte ve onu vasıflandırmakta zorlanıyorlar.
Fatıma'nın ev ortamında cehalet, taassup ve mağrurluktan en ufak bir iz dahi gözükmüyor. Eşi Ali aleyhisselam tüm varlığı ile bağlı olup muhabbet ve sevgi göstermektedir Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi. Babasının huzurunda bu gerçeği itiraf ederek Hazreti Fatıma şöyle diyor. Seni Resulü olarak seçen ve mebus eden Allah-u Teala'ya ant olsun ki hayatta olduğum sürece Ali aleyhisselamın üstün vasıf ve değerlerini itiraf etmeye devam edeceğim. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha eşine gösterdiği derin sevgiden dolayı o Hazreti Emirül Müminin yani müminlerin emiri şeklinde hitap ederek hayatın tüm alanlarında o Hazretin yanı başında olduğu mesajını veriyordu.
Allah Resulü'nün vasisi olan eşi Eve girdiği anda eşine büyük övgülerde bulunmakta, takdir etmekte ve Fatıma'ya olan ilgi ve saygısını açık bir şekilde beyan etmektedir. Toplum içinde çok ağır siyasi ve sosyal sorumlulukları üzerinde taşımasına rağmen Ali aleyhisselam ev işlerinde bile isteyerek ve içinden gelerek eşine yardımda bulunmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma aynı zamanda çok üstün bir eğitici kimliğe sahipti. Evlatları Hasan ve Hüseyin ve Zeynep o Hazretin eğitiminin bir sonucu olarak topluma takdim edilmiştir. Evlatlarına hep sevgili çocuklarım, göz nurlarım, yüreğimin meyveleri diye hitap ederdi. Ehl-i Beyt fertleri içerisinde birbirlerine karşı özel bir saygı, sevgi ve edep dikkatlerden kaçmıyordu. Ailenin küçük çocukları, cedleri Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkmak istedikleri zaman anne ve babalarından izin ister, anne ve baba da bu ziyarette onlara eşlik ederek hep bir arada huzur bulurlardı. Böylesine nurlu, samimi bir atmosferde kalpler birbirinin sevgisiyle atmakta, marifet ve basiret özel bir mana kazanmaktadır. Ve Fatıma böyle bir sefa ve samimiyetle aile ocağını nurlandırmakta. Dünyaya ve dünya varlığına karşı en ufak bir ilgi ve teveccühü olmazken, hep Yaradan'ın fikri ve zikriyle meşguldü. Hayatında kesinlikle dünyevi değerler ön plana çıkmıyordu. Fatıma, aile ahlakının temelinin muhabbet ve sevgiye dayalı olarak açıklamakta ve şöyle buyurmaktaydı. Sizlerin en iyi olanınız, kocalarına karşı daha yumuşak davranan kimselerdir. Halkın en iyisi, eşlerine karşı muhabbetli ve bağışlayan kimselerdir.
Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha, üyeleri arasındaki ilişkinin halka karşı muhabbet ve sevgi üzerine kurulu olan bir aile içinde yaşamaktaydı. Böylesine manevi bir ortamda her şey halka karşı sevgi ve muhabbetle, onlara yardımda bulunmakla mana kazanmakta. Fatıma'nın aile anlayışı, insanların sapıklık ve şirk esaretinden kendini kurtarıp, onları kurtuluş ve hidayete erdirmek, İnsani yücelik ve fazilettir. Varlıkları insan sevgisiyle dolup taşan bu örnek aile, zamanı geldiğinde kendi tüm yiyecek ve içeceklerini muhtaçlara ihsan etmekte ve kendileri oruç tutmakta. Hatta öyle ki kendi iftarlıklarını miskinlere vererek tekrar oruç niyetinde bulunmaktalar. İkinci gün tekrar iftarlarını açmak istediklerinde bu kez de iftarlıklarını kapılarını çalıp aç olduğunu söyleyen bir yetime bahşetmekteler ve işte bu Fatıma orucunun üçüncü gününde de tekrar herkesten daha ziyade kendisinin muhtaç olduğu iftarını yemek dilenen bir esire vermekte ve Allah yolunda infakta bulunmaktadır. Öyle ki bu ibretlik olayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Dehr suresinde bir ayet nazil olmuştur.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Fatıma'yı kendi vücudunun bir parçası olarak tanımlamakta ve onu dünya kadınlarının efendisi olarak nitelemektedir. Tathir ayeti nazil olduğu zaman Allah Resulü uzun bir süre her sabah namaz için camiye gittiğinde Ali ve Fatıma'nın evinin önünde durur, bu ayeti yüksek sesle tilavet eder ve ev halkına selam ederdi. Allah'ın selam ve rahmeti, parlak hidayet güneşi Allah Resulüne ve tüm alemin kadınlarının örnek insanı olan mutahhar kızı Fatıma'ya olsun.
Müzik
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Geçen bölümde İlahi Enbiya'nın en önemli özelliklerinden biri olan ismetten söz ettik. İsmet, günahtan ve hatadan arınmış olmak demektir. İsmet, insanda tam yakin ve iman sayesinde oluşan caydırıcı bir güçtür. Peygamberler nefsani, heva ve heveslerinden etkilenerek günaha yönelmeyen ve hata işlemeyen pak ve seçkin insanlardır. İsmet özelliği toplumun önderlik sorumluluğunu üstlenen enbiyayı her türlü ahlaki fesat ve günah ve hatta günah düşüncesinden korur. Bu yüzden bu seçkin insanlar her türlü günah ve hatadan arınmıştır. Gerçekte ismet ve ahlaki korunma, nübüvvet makamına nail olmanın en önemli şartlarından biridir. Kur'an-ı Kerim enbiyayı ahlaki seçkin ve hasene sıfatlarıyla vasfediyor ve bu mevkiye gelmenin kesin şartlarından birinin ismet ve günah ve zulüm ve fesattan arınmış olmaktan ibaret olduğunu vurguluyor. Böylece Allah Teala kullarına yönetecek ve hidayete erdirecek insanların kalpleri günah pası ile kararmış ve elleri zulme bulaşmış olmasına müsaade etmiyor.
Kur'an-ı Kerim açısından peygamberlerin ismet özelliğini daha iyi anlayabilmek için bir noktayı hatırlatmayı önemli buluyoruz. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanları Allah'a ve peygamberine kayıtsız şartsız itaat etmeye davet ediyor. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 132. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Bu ayet mümin insanlardan Allah'a itaat etmelerini istiyor. Varlık dünyasının başlangıcına kalben inanan insan, Yüce Allah'ı bu alemin tek hakimi ve maliki bilir ve her şeyin onun emrinin altında olduğuna inanır ve bu yüzden Allah-u Teala'nın insanların saadeti ve mutluluğu için gönderdiği herkese itaat etmesi gerekir.
Bu ayet daha sonraki adımda insanları İslam peygamberine itaat etmeye çağırır. Bu peygamber Allah tarafından gönderilmiştir ve heva ve hevesi üzerinden konuşmaz. Bu saygın peygamber her türlü günah ve hatadan arınmıştır ve adeta saf ve parlak bir ayna gibi vahiy mesajını beşeri topluma yansıtır. Ayetten de anlaşıldığı üzere peygambere itaat etmek kayıtsız şartsız ve mutlak surette beyan edilmiştir. Oysa eğer peygamberler her türlü sapmaya ve hataya maruz kalacak olsaydı o zaman Allah'ın onlara itaat etme emri de şarta bağlanması gerekirdi. Yani eğer enbiyanın amelleri ölçülü ve hak ise insanlar onları izlemeli ve eğer hata ve yanlış ise itaat etmemeliydi. Oysa Enbiya'ya itaat etmek, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde kayıtsız şartsız beyan edilmiştir.
Bu konuya daha fazla açıklık getirmek için bir örnek vermek istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere Kur'ani kültürde anne ve babanın çok yüce bir yeri vardır ve çocuklar onların rızasını kazanması gerekir. Kur'an-ı Kerim insanlara ebeveynleri hakkında tavsiyede bulunmuş ve annelerin gebelik döneminde çektikleri zorlukları beyan etmiştir. Anne bebeği doğduktan sonra emzirme döneminde de bebeğini en iyi şekilde beslemek ve büyütmek için her türlü zorluğa katlanır. Kur'an-ı Kerim insanları ebeveynine karşı tevazu ve alçak gönüllü olmaya ve onların emirlerini yerine getirmeye ve çabalarını takdir etmeye davet etmiştir.
Tahran Radyosu.
Ancak Kur'an-ı Kerim anne ve babaya yönelik gösterdi, onca öneme karşın onlara itaat etmeye bir de şart koymuştur. Kur'an-ı Kerim açıkça ebeveynin sapkın olduğu ve evlatlarını şirke veya uygunsuz amellere davet ettikleri durumlarda onlara itaat edilmemesini emretmiştir. Nitekim Lokman suresinin 15. ayetinde şöyle okumaktayız. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bakıldığında anne ve babaya itaat etmek şartta olduğu halde peygambere itaat etmek mutlaktır. Bu durum Enbiya'nın ismet bakımından onları izlerken hiçbir kayıt veya şart gerektiği olmadığı gösterilir. Ki bu da başlı başına masumların her türlü günah ve hatadan arınmış olduklarının ispatıdır.
Geçen bölümde peygamberlerin nasıl günahtan korunduğunu anlattık ve dedik ki eğer ismet, semavi ve gaybi bir muhibet veya bir peygamber günah işlemek istediğini onu engelleyen bir dış etken olsaydı, bu durumda peygamberlerin günahtan ve hatadan arınmış olmaları bir meziyet sayılmazdı. Bir başka ifadeyle eğer peygamber günah işleyecek gücü yoksa veya zorunlu olarak günahı terk ediyorsa, bu durum onun için bir erdem sayılmaz. Çünkü bu durumda peygamber zaten günah veya suç işleyemiyor. Oysa peygamberlerin masumiyet sebepleri bunlar değildir.
Şimdi burada peygamberlerin ismet ve paklığının kökleri ve sebepleri hakkında bazı noktalara temas etmek istiyoruz. Bilindiği üzere Enbiya'da ismet gücü onlarda günah işleme gücünü yok edebilecek düzeyde değildir. Peygamberler başka insanlar gibi günah işleyebilecekleri halde günah işlemekten sakınır. Zira bu insanlar bir yandan günahın yıkıcı ve zarar verici tesirlerini bilir ve öbür yandan onların Allah-u Teala'nın azamet ve gücüne yönelik tanım ve marifetleri derin ve geniştir. Bu yüzden peygamberler kendi iradeleriyle günah alanına girmekten uzak durur. O zaman ismet günahın zorunluluğu terk etmek değildir. Çünkü Enbiya sadece kendi iradeleriyle her türlü günahtan uzak durur.
Şimdi bu konuya açıklık getirmek üzere bir örnek vermek istiyoruz. Acaba akıllı bir insan paraşüt ve diğer güvenlik araç ve gereci olmadan kendini bir yükseklikten atar mı? Veya kendi isteğiyle ölümcül bir maddeyi tüketir mi? Kuşkusuz ki akıllı bir insan böyle bir şey yapmaz. Acaba bu insan bunları yapmamakta mecbur mudur? Yoksa aklı ve bilinciyle bu işlerin sonucunu bildiği için mi onları yapmaz? Kuşkusuz yükseklikten atlamanın veya zehir içmenin vahim sonu, akıllı insanı bu gibi akılsız amellerden alıkoyan etkendir.
Enbiya'da ismet özelliği aynen bu misalde olduğu gibi çalışır. Enbiya'nın ismeti, akıl gücü gibi peygamberleri güçleri günah işlemeye yettiği halde onları bu işten men eder. Peygamberler günahın acı ve kötü sonucundan haberdardır ve bu titiz tanım ve marifet ile asla günah işlemeyi hayal bile etmezler. Peygamberlerin ismeti sahip oldukları özel ilim ve bilinçten kaynaklanır ve bunun yardımı ve gerçekçi bir yaklaşım ile günahın olumsuz tesirlerini fark ederler.
Bu arada Enbiya'nın ismeti konusunda en etkili unsurun bu insanların varlık alemini yaratan Allah olan sarsılmaz iman ve inançlarıdır. Öyle ki her an ve her yerde onu kendilerine nazır hisseder. Gerçekte günahın zararları yönlerini bilmek tek başına insanı nefsani vesveselerden ve günahtan koruyacak kadar güçlü ve etkili değildir. Nitekim toplumda günah ve çirkin amellerin bilincinde oldukları halde günah işleyen insanlara şahit oluyoruz. Bu da bilincin tek başına caydırıcı olmadığını gösteriyor. Nitekim birçok insan alkollü meşrubatın veya uyuşturucu maddelerin zararını bildiği halde bu zehirli maddelere bağımlı hale gelir. O zaman ilim ve bilinç tek başına insanı kontrol etmeye yetmiyor. Burada enbiyanın günah ve hatadan arınmış olmalarında en belirleyici etkenin bu insanların Yüce Allah'a imanı olduğu söylenebilir.
Evet, iman ve tam bilince dayalı ismet hiçbir zaman insanın iradesini yok etmez. Peygamberler ve imamlar da diğer insanlar gibi hayır veya şer ameller konusunda irade sahibidir. Ancak bu büyük insanlar derin bakışları ile Allah'ın varlığını öylesine derinden hisseder ki ancak ona gönül verir, ilahi olmayan her şeyden soyutlanır. Bu insanların gönlü ilahi aşk ve marifet ile doludur ve bu yüzden nefislerini kontrol altına alır ve Allah Teala karşısında itaatsizlik etmesine mani olur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin de sizlerle birlikteyiz. Bugün aile ocağı ve toplumda ifa ettiği rolü üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Thank you. Aile ocağı en köklü sosyal kurumdur. Kuşkusuz aile kurumunun baş ağrısı ve güçlü olması toplumun da baş ağrısına ve güçlenmesine katkı sağlar ve bilakis aile ocağının baş ağrısızlığı ve sarsılması toplumsal ve hatta siyasi sorunları ve krizleri tetikler. Aile düzeninin tüm sosyal arenalarda önemi itibariyle aile meseleleriyle ilgilenmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden biz de bu önemli kurumu ve çeşitli boyutlarını tanımak için sizler için yeni bir dizi sohbet programı hazırladık. Aile Ocağı Sevgi ve Aşk Yuvası başlığı altında hazırladığımız dizi sohbetimiz boyunca aile ocağının önemi ve güçlendirilmesinin yolları ile tanışmanın yanı sıra aile fertlerinin görev ve birbirine ve topluma karşı sorumluluklarını irdelemeye çalışacağız. İslam dini açısından ailenin, bir yerin ve toplumun sağlığı üzerindeki etkisi, aile temellerinin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada aileyi tehdit eden tehlikeler ve yine İslam öğretileri temeline dayanan yöntemlerle aile ocağının temellerinin güçlendirilmesi, dizi sohbetimiz boyunca üzerinde durmak istediğimiz bazı önemli başlıklardır. Bu çerçevede istihdam, sosyal bozukluklar, kültürel ve sosyal iletişim ve benzeri meselelerin aile temelinin pekiştirilmesi üzerindeki etkileri de ele alınacak diğer konuların arasında yer alıyor. Öte yandan kadınların aile içindeki eksen rolü itibariyle sohbetimizin bir bölümünü de İranlı kadınların aile içindeki özel konumu ve rolüne ayıracağız. Sohbetimizin detaylarına başlamadan önce ilkin aileden bir tanım sunmak istiyoruz sizlere. Aile hakkında çeşitli teorisyenlerin görüşlerinden etkilenen farklı tanımlar sunuluyor. Ancak basit bir tanımlamada aileyi sosyal yaşamın ilk hücresi veya birimi ve bir kadın ve bir erkekten ve muhtemelen bir veya birkaç çocuktan oluşan toplumun en temel kurumlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Aile, toplum adı verdiğimiz bir yapılanmanın en temel taşıdır ve sosyal düşüncelerin ve ahlakın oluşmasında ve toplumu bir kimliğin şekillenmesinde etkili sayılır. Sosyologlar ise aile ocağının sosyal yaşam alanındaki önemine vurgu yapıyor. Batılı sosyologlardan Burgess ve Locke'a göre aile, evlilik bağı, kan bağı veya birbirini koca, karı, anne, baba, erkek kardeş ve kız kardeş olarak benimseyen ve karşılıklı iletişimde bulunan ve ortak bir kültürü yaratan ve belli bir ünitede bir arada yaşayan insanlardan oluşan bir topluluktur. Aile kurumu ister seküler ister dindar tüm toplumlarda benimsenen ve belli bir rolü, konumu, şanı ve çeşitli işlevi bulunan tek sosyal nizamdır. Aile tüm sosyal kurumların ve teşekküllerin birinci temel taşıdır. Yine bir medeniyetin oluşması, miras meselesi, insaniyetin genişlemesi ve ilerlemesi de aile ocağıyla ilgilidir. Ayrıca tüm sünnetler, örf ve adetler, bireysel ve sosyal özellikler aile aracılığı ile yeni kuşağa aktarılır. Toplum ailelerden oluştuğuna göre aile içinde her türlü sorun ve kriz doğal olarak toplumu da etkiler ve bilmukabil aile kurumu da çerçevesindeki toplumdan etkilenir. Kuşkusuz doğru plan yapmak ve aileyi doğru yönlendirmek ve yönetmekle daha sağlıklı ve daha dinamik bir topluma kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda küresel gelişmeler ve modernitenin etkileri ve ayrıca aile konusu ile ilgili yanlış ve sorumsuz yaklaşımların yaygınlanması yüzünden maalesef birçok toplumda aile kurumunun temellerinin zayıfladığına şahit olmaktayız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamında bu nizamın dayandığı dini inanç ve değerler çerçevesinde İranlı aileler günümüz dünyanın bu tür sorunlarından oldukça uzaktır. Ama yine de sanal dünyanın tesirleri ve sulta düzenine bağlı medyanın İslami toplumlarda aile ocağına hakim olan kültür ve kuralları yumuşamak, savaş çerçevesinde hedef seçmesi yüzünden İranlı ailelerde çağımızda söz konusu olan tehditlere maruz kalmaktadır. Gerçekte aile ocağını korumak ve dıştan gelen tehditlerle mücadele etmek için her şeyden önce ailenin işlevlerini incelemek lazım. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.